Ayrım 5.
Yaşar siliniyor, gidiyor, kayboluyordu etrafından. Başka ne demişti Zeliş? Sen erkeksin ama. Bu sözlerde açıkça anlayamadığı ikinci bir anlam daha bulunuyordu. Seninle kardeş değiliz gibilerden bir anlam. Yani bu sözler seninle aramızda bir şeyler olabilir anlamına geliyordu. Bir kedi keyifli zamanlarında ayaklarınızın dibinde, kucağınızda, omuzlarınızda tüylerini kabartarak size sürüne sürüne dolaşır, mırıldanır ya, Zeliş'in bu cümlesi öyle üstüne başına sürüne sürüne onu yatıştırıyor gibiydi. Yavaş yavaş Yaşar'ın önünde pek kendini küçültecek bir harekette bulunmadığına aklı yatmaya başladı. Ne diye hırpalıyordu kendini? Zeliş'i hemen bulması, gözlerinin içine bakması, hakkında ne düşündüğünü anlaması gerekiyordu. Çardağa bu kararla vardı. Akşama kadar kalktı, oturdu, Zeliş'i düşündü. Nasıl etsindi de bir daha görünsündü. Dün nasılsa Zeliş'in keçisi kaçmış, karşılaşmışlardı. Keçisi bir daha kaçsa, Cemal oğlum güldürme alemi kendine. Her gün elin keçisinin kaçırdığı nerede görülmüş? Bazen çıkıp su tenekelerini dolaşıyordu. Boşalsalar da tekrar gidip su alsa. Sonra bu ümidini de boş buluyordu. Belki bir aydır her gün o kuyunun başına gidiyordu da ilk defa aralarında bugünkü karşılaşma olmuştu. Elin kızı sabahtan akşama kadar kuyunun başında onu bekleyecek değil ya. Kısacası düşünüyor, taşınıyor, aklına Zeliş'i nasıl edip de görebileceği yolunda bir çare gelmiyordu. Bu defa nasıl, nerede bulabileceğini düşünmekten vazgeçiyordu. Öyle ya, ne diyecekti Zeliş'e? Ben o Yaşar'ın ağzını burnunu dağıtırdım ama, bu sözleri söylediğini düşündüğü zaman Zeliş'in hiç ilgilenmediğini görür gibi oluyordu karşısında. O gün bir ara, akşam olmadan Zeliş'i görebileceği kanısı içinde iyice yerleşti. Akşam oldu, karşıdan karşıya Zeliş'lerin tarlalarına tütün kırmaya çıktıklarını gördü. Sonra gittikçe koyulaşan alacakaranlıkta Zeliş karanlıklara karıştı, gözünden kayboldu. Gece yüreğini bir gece öncekinden çok daha ateşli düşünceler, sıkıntılar sardı. Mahzundu, ne ateş yakmak ne türkü söylemek geliyordu içinden. Sergi yerine kız kardeşlerinin serdiği yatağa sessiz sedasız uzandı. Küçük kardeşinin yanında yatar yatmaz uyuduğunu fark etti. Çardaktaki sesler, içindekiler buralardan çekip gitmişler gibi kesildi. Çekirgelerin kulak çınlamasına benzer ötüşleri, bu ötüşlere uyan bir uyumla titreşen yıldızlar. Kim bilir ne kadar zaman böyle gözleri saman yollarında uykusuz kaldı. Tekrar bütün günün pişmanlıkları, imgeleminde geçen kavgaları aklından geldi geçti. Sonra bu pişmanlıklar, bu kavgalar tekrar tekrar aklına geldikçe panayır yerlerindeki atlı karıncalar, salıncaklar gibi hızlana hızlana dönerek birbirini kovalamaya başladılar. Bir şey var sanmasın aramızda. Ne demekti bu? Sevmiyor. Kısa bir ümitsizlik acısı. Sen mani bilir misin? Ya bu ne demek? Seviyor. Kısa bir mutluluk anı. Bildiğim maniler 3-5. Yarın anama kardeşlerime sormalı. Onlar benden daha çok bilirler herhalde. Bu düşüncelerin, hatırlamaların her biri tekrar göz kapaklarının gerisinden birbiri ardınca gelip geçti. Bunlar gitti, Yaşar'ın görüntüsüyle ilgili bir sıra düş o atlı karıncaların atlarına, salıncaklarına yerleşti, dönmeye başladı. Gene Yaşar'ın görüntüleri gitti, Zeliş'in sözleri geldi. Sonunda bir an geldi, sabahın alacakaranlığından gün batışına kadar türlü çalışmalarla yorgun vücudu kollarından, ayaklarından karıncalanmaya başladı. Omuzlarının gittikçe uyuştuğunu, ağırlaştığını, salıncakların, atlı karıncaların daha hızlı dönmeye başladıklarını duyar gibi olduğu bir an, biri sanki onu bir kalası suya iter gibi sulara itiverdi. Öylece sürüklendi, uykuya kaldı. Sabaha kadar Zeliş'le, Yaşar'la karışık ipe sapa gelmez rüyalar gördü. Bu rüyaların hiçbiri kalmadı aklında. Ertesi sabah uyandığı zaman sadece bir ara bu rüyaların birinde Zeliş'in "İyi ettin, iyi ettin de ses çıkarmadın, elini kaldırmadın ona, yoksa etrafta kim varsa duyardı dediğini hatırlıyordu. O günde bütün gün Zeliş'i görebileceğini ümit etti. Gene akşama doğru karanlık basarken karşı tarlada Zeliş'in iz düşümünü, anası kardeşi ile ayıramaz olunca ümitlerini yitirdi. Gece yatağında bir gece önceki gibi sırt üstü gözleri yıldızlarda uzandığı zaman yavaş yavaş Zeliş'i niye görmek istediğini, görürse ne söyleyeceğini düşünebiliyordu. Uyuyamıyorum diyecekti. Seni görmeden duramıyorum. Oturduğum yerde oturamıyorum. Bu defa atlı karıncaların atlarına, arabalarına bu uyuyamıyorumlar, seni görmeden duramıyorumlar bindi. Onlar da önce yavaştan, derken daha hızlı, daha hızlı dönmeye başladılar. Bu defa da yorgun vücudu uyuştu, suların üstünde bir tahta parçası gibi sürüklendi gitti. Daha ertesi gün gene bu hikaye, akşama doğru gene bu sıkıntılar. Yalnız bu defa ertesi sabah uyandığı zaman içinde önünde koca bir gün olduğuna bakarak akşama kadar nasıl olsa Zeliş'i görebileceği ümidi yoktu. Sabaha babasıyla tarlalarından bir çeyrek saat uzakta İzmirli bir kalay tüccarının yeni yetiştireceği bağ yerinde Kilizma'ya gideceklerdi. Yetiştirdikleri tütünün parası ocakta geçecekti ellerine. Topal Avni Bey'e borçlanmak istemiyorlardı. Tütün satışında hesap kestikleri zaman Topal Avni Bey'e borçlu kalmamak, böylece de özgürlüklerini korumak kararındaydılar. Tütünün işiyle çocuklar başa çıkabildikleri zamanlar, öteden beri babasıyla bazen birlikte bazen ayrı ayrı gündeliğe giderler, un, yağ, et parası kazanmaya gayret ederlerdi. Zeliş o gün gün doğacağına yakın tütün kırarken babasıyla Cemal'in omuzlarında çapaları, karşı tarafa gaz deresine doğru uzaklaştıklarını gördü. Bu üç gündür onun durumu Cemal'in durumundan pek farklı sayılmazdı. Ona da soracak olsanız mutlaka görmesi gerekiyordu Cemal'i. Neden mutlaka görmesi gerekiyordu? Cemal'e o boncuk gözlü Yaşar'ı adamdan saymadığını söyleyecekti. Bu cümleyi herhalde ama herhalde söylemesi gerekirdi. Ya Cemal Yaşar'la aralarında bir şey var sandıysa? Bundan başka sebebi de yoktu Cemal'i görmek istemesinin. Ama bu cümle o kadar önemli, söylenmesi o kadar gerekli bir düşünce gibi görünüyordu ki Zeliş'e, Cemal'le babasının omuzlarında çapa, karşıdan karşıya uzaklaştıklarını görünce, o gün içinde cümlesini Cemal'e söyleyemeyeceğini anlamak, elinin kolunun bütün gücünü kesti, bütün keyfini kaçırdı. 2. Artan sıcaklar. Temmuz ortalarında 5-6 günden beri iyice artan sıcaklar, kırılma sırası gelen tütünleri erken doldurdu. Zeliş'le Cemal'in kuyu başında karşılaşmalarından bir hafta sonra, akşama doğru Recep tarlasını dolaşmaya çıktı. Tarlada diplerin kırılması bitmiş, 1-2 günden beri anaların kırılmasına başlamışlardı. Recep tütünlerin tam boy aldığı yerlerde, birinci, ikinci anaların birden olgunlaştıklarını, birden kırılması gerektiğini gördü. Yapraklar iyice sararmış, incelmiş, neredeyse ballık tutacak duruma gelmişlerdi. Fidanların henüz bodur kaldıkları yerlerde ise henüz yeni yeni olgunlaşan analar kırılabilir durumdaydılar. Sıcaklar hızını kaybetmeden o kısımlarda da birer el alırlarsa fidanların geciken boy atması hızlanırdı. Kısa bir göz atma sonunda Recep'in tarlasında gördüğü iş, durumu, iki kızının takatlarının çok üstünde, karısı ile kendisi de işe sürekli olarak sarılsalar, zamanında yetiştirebilecekleri ölçüsünün çok yukarılarındaydı. Çaresiz yardımcı araması gerekiyordu. Ama nereden? Parası yoktu ki gündelikçi tutsun. Konu komşu desen herkes kendi işinde gücündeydi. İş başa düşüyor görünüyordu. Aklının erebildiği olasılıklara göre. Karısı, kendisi, çocukları bu akşam ne kadar erken gelirse o kadar erken işe sarılırlar, gece de feneri yakar, güçleri ne kadar yeterse o kadar tütün kırmayı sürdürürlerdi. Sabah gene öyle. Ortalık ağırmadan fenerle tarlaya girerler, sıcağa kadar kırabildikleri kadar kırarlardı. Bir günde olmasa bile iki günde bu şekilde çalışırlarsa işteki gecikmeyi kapatabileceklerine aklı eriyordu. Karısına fener için yeteri kadar gazları olup olmadığını sormak kararıyla dolaşmasını bitirdi. Akşam serini inmeden kırmandallardaki işini tamamlamak niyetindeydi. Çardağa döndü, karısından daha yarım şişe gazlarının olduğunu, bütün gece yaksalar sabaha yeteceğini öğrendi. O günün kırılmış tütününün dizilmesini neredeyse tamamlamak üzere olan kızlarını ellerini çabuk tutmaları için uyardı. Karısı ile birlikte kırmandalları yerleştirmeye çıktı. Babalarının duruma olağanüstü bir önem yüklemesi Zeliş'le Rebiş'i az çok heyecanlandırdı. Son yaprakları dizerken aralarında yarışa giriştiler. Bu yarışa öteden beri aralarında kabul edilmiş bir ölçü vardı. Rebiş'in iğnesi kendi karışıyla bir karış ilerledikten sonra ablasının boş iğneyle dizmeye başlaması gerekirdi. İğnelerini hangisi önce doldurursa yarışı o kazanırdı. Verdiği avansa rağmen Zeliş çok defa kardeşini geçer ancak canı istediği zamanlarda geçilirdi. Sabahtan akşama kadar canları sıkıldıkça tutuştukları bu yarışla avunur, işlerini bir eğlence haline getirirlerdi. Recep'le karısı kırmandallarda işlerini bitirmek üzereydiler ki yoldan geçen Kadıovacıklı Ali Onbaşı karı kocanın hizasına gelince durdu. Sağ elindeki öteberi dolu sepetle sol omuzuna vurduğu dibi dolu bir kükürt torbasını yere bıraktı. Recep ile karısıyla karşıdan karşıya seslenerek selamlaştı. Önce karşılıklı hatır sormayla başlayan konuşmaları ardından tarlalarının durumuna geçti. Önünde yol kıyısındaki tütünlerin durumunu gören Ali Onbaşı, tarlanın her yanından böyle olup olmadığını, yardımcısız işi yetiştirip yetiştiremeyeceğini sordu. Recep karşılık olarak tarlasının durumunu açıkladıktan sonra komşusunun tarlasının durumunu sordu. Onlar tütünü Recep'lerden bir hafta geç dikmişlerdi. Tarlası daha da kıra düşüyordu. Sonra tayfaları da kalabalıktı. Hatta iş hafif olduğu için bir haftadır büyük oğluyla kalaycının bağına klizmaya gidiyorlardı. Bu konuşmanın sonunda Ali Onbaşı iki kızıyla küçük oğlunu onlara isterlerse bir günlüğüne yardımcı göndermeyi önerdi. 5-10 gün sonra iş sıkışınca Recep de kızlarını bir günlüğüne onlara yardımcı gönderir, ödeşirlerdi. Bu öneri Recep'in yüzünü ummadık zamanda güldürdü. Ali Onbaşı uzaklaşırken karısına döndü. "Bak karı," dedi, "Allah kulundan hiçbir vakit el çekmez. Gördün mü nasıl sevindirdi bizi?" Kadın minnetle mırıldandı. "Eh, biz de her vakit duamızı, orucumuzu eksik etmeyiz çok şükür. Cenab-ı Hak'tan ümidimizi kesmeyiz. Bir suçumuz varsa bizim, o da fakirlik. Onu da Cenab-ı Hak hoş görür elbet." Kocası bu sözlerin son kısmını hoş karşılamadı. "Günaha girmek istemezsen hiç şikayet etme halinden." Kadın söylene söylene çardağa doğru ilerledi. "Tövbe tövbe, ne şikayetim olsun halimden benim. Ben her zaman halimize hamd ederim. Bu ovada kaç kişi var bizim gibi tarlasını kendi ekip biçen? Herkesin hali bizden de beter. Ben hiç şikayet etmem halimizden. Her zaman Allah'a hamd ederim." Tütün yaprakları sıcakta yapışkan bir su salar. Güneş hızını kaybedince bu yapışan su donar, yapraklar ellenebilir, toplanabilir duruma gelir. Bu yüzden tütün tarlalarında kırma işi ortalık ağırırken başlar, güneş az yükselip de yapraklar tütün kıranların parmaklarına yapışır duruma gelince bırakılır, akşam serinliğinde tekrar başlanılarak alacakaranlık iyice koyulaşıp kırılacak yaprakları göz görebildiği zamana kadar sürer. Akşam serini inerken Ali Onbaşı'nın iki kızı küçük oğlu Kemal, Recep'in tarlasına gezintiye çıkmış gibi güle oynaya geldiler. Bu yardımlaşma işi komşular arasında yılda sayılı birkaç gün pek sıkışınca ola gelen, başka yıllardan bildikleri ender olaylardandı. Yaz aylarını hemen hemen yabancı bir kimseyi görmeden, tarlalarında, çardaklarında kapalı geçiren, onların yaşındaki genç kızlar çocuklar için yaşayışlarında büyük bir değişiklik sayılırdı. Recep'ler gelen yardımcılarıyla vakit geçirmeden kırma işine çıktılar. Recep "ha gayret," dedi. İlk sırayı tuttu. Hemen yanı başında Zeliş yer aldı. Babasına karşılık verdi. "Bakalım kim gayret ister? Sen mi, biz mi?" Bu söz konuklarını güldürdü. Ali Onbaşı'nın kızları Zeliş'in yanı başında sıraya girdiler. Büyük kızı, "Biz gayretimizi esirgemeyiz," dedi. "Çoktan hazırız." Küçük kızı söze karıştı. "Yarışalım bakalım." Onların yanında sıra tutan Rebiş'le Kemal'in yarışmak çocuk heveslerini daha da kamçıladı. Aralarında ayrıca yarış tuttular. Tütün yapraklarından daha küçük ellerinin bütün çabukluğuyla kırma işine sarıldılar. Fidandan fidana geçerken koşuyor gibiydiler. Onların bu durumunu gören, en dışta sıra tutan anası Rebiş'i uyarmak gereğini duydu. "Yavaş yavaş, atlamadan, zedelemeden kırın. Yormayın kendinizi ilk nefeste." Yarışın konusu tarlanın alt başında birlikte sıra tutanlardan kimin tarlanın üst başına önde varacağı üstüneydi. Yaprakları baş parmağın hafif bir yüklenmesiyle kırmak, kırdıkça avuç içinde orta parmakların üstünde desteklenen yaprakların ana damarını üst üste getirmeye dikkat etmek gerekiyordu. Böyle dikkat edilirse sonradan orta damarlarından dizecekleri yaprakları ikişer üçer iğneye geçirebilirlerdi. Recep ilk 10 adım sonunda yanındakileri birkaç fidan geride bıraktı. Zeliş hiç telaşlanmadan yarışı kabullenmişçesine çalışıyordu. Yanı başında eğilen Ali Onbaşı'nın kızlarının Zeliş'ten geri kalmamak, hatta onu geçmek için gayret ettikleri görülüyordu. Recep, "Siz bana bakmayın," dedi. "Ben çabuk kırarım ama çabuk da yorulurum. Sonunda gene siz beni geçersiniz." Ali Onbaşı'nın büyük kızı güldü. "Caymak yok Recep dayı, mızıklanma boş yere. Madem yarışa girdik, dayan bakalım sonuna kadar." Etrafındakiler gülüştüler. Recep'in karısı karşılık verdi. "Biz konukları yormayız, geçmeyiz de. Sonra ayıp olur. Ne zaman biz size yardıma geleceğiz, o zaman göstereceğiz hünerimizi." Tekrar gülüştüler. "Mızıklanmayın, mızıklanmayın." Recep bir cigara yaktı, dudağına iliştirdi. Cigarası dudağında, tütün kırmayı sürdürerek karşılık verdi. "Öyleyse Zeliş'le yarışın. Biz ihtiyarladık, bizden geçti. Siz gençler aranızda yarışın." Ali Onbaşı'nın kızları gene gülüştüler. "Olmaz Recep dayı, biz seni bırakmayız. Yarışırsak hep beraber yarışırız. Biz yerimize yetiştirdik yetiştireceğimizi kızım. Yerimize onlara verdik. Bu ovada kimse Zeliş'i ne kırmak ne dizmekte geçemez. Geçerse o vakit ayıbı bize." Ali Onbaşı'nın büyük kızı, Zeliş'in gergif işler gibi tütün fidanlarının köklerinde rahat, acelesiz işini gören ellerine, parmaklarına dikkat etti. Bakışlarından Zeliş'in ustalığını kabul ettiğini anlamak güç değildi. Recep devam etti. "Akızım, bu sanat yedi ceddinden miras Zeliş'e. Belki sizin kızınızın kızı Zeliş'e yetişir. Durun bakalım, siz daha tütüncülüğe dün başladınız. Kavala'dan tütüncülüğü Urla'ya biz getirdik. Urlalılar daha önce ne bilirdi?" Konuşmaları, birbirine takılmaları, övünmeleri, çalıştıkları sürece bu sözlere yakın sözlerle uzadı. Çalışan insanların o eksilmeyen hayat gücüyle bu basit takılmalar her seferinde onları güldürdü, kahkahalarının ardı arkası kesilmedi. Üstüne eğildikleri tütün yapraklarını görebildikleri zamana kadar kırma işini sürdürdüler. Recep bir iki sıra kırdıktan sonra cigarasını bıraktı, sıralar arasında kırılmış duran desteleri küfelere topladı. Dolan küfeleri omuzlayıp çardağa çekti. Ertesi sabah gene aynı sevinç sardı çalışmalarını. O kadar hızlı çalışmışlardı ki güneş o sabah karanın nemini daha yeni yeni kuruturken tarlanın sonuna gelmişler, gecikmiş bütün işi yetiştirmişler. Çardağın önünde o gün dizmeleri gereken 8 küfe tütün duruyordu. Dizme işine oturmadan hep beraber tarhana çorbasıyla kahvaltı ettiler. Sofradan kalkar kalkmaz iğnelerini kapıp Recep'in çardağın ortasına yayılı hasırın üstüne devirdiği ilk küfe tütünün etrafına halka oldular. Akşama kadar bu defa da bazen dizme işinde yarışa tutuşarak, bazen yarıştan bıkıp şarkı söyleyerek, bazen her biri sırayla birer hikaye anlatarak, niyet tutup mani atarak kırdıkları tütünün dizilmesini de tamamladılar. Recep o gün ne öğle uykusuna yattı ne de Urla'ya indi. Çocukların doldurdukları iğneleri kargılara sıyırdı. Eli boş kaldıkça da tütün dizdi. İkindi üstü dizme işi bittiği zaman Zeliş, Ali Onbaşı'nın kızlarıyla can ciğer dosttu. Biraz da bu dostluğun onu Cemal'e yaklaştıracağını düşünmüyor değildi. Rebiş'le de küçük Kemal ayrılmak istemiyorlardı birbirlerinden. Hep böyle bir araya gelip gülüp eğlenebilseler. Ama gündüz işten kim vakit bulacaktı? Arada bir geceleri olsun hiç değilse. Hele şimdi ay büyürken hiç değilse öbür konu komşuları da çağırıp ateş yakıp eğlenseler, türkü çağırsalar bu isteklerini karşılıklı açınca Ali Onbaşı'nın kızları ertesi gece çardaklarının önünde bir eğlenti düzenlemek için konu komşuya haber vermeyi üzerlerine aldılar. Recep'ten gecikmiş işin yetiştirilmesini kutlamak için çocuklara eğlentiye katılmaları için izin vermesini istediler. Üçüncü ay büyürken Zelişler akşam sofrasından kalktıkları zaman daha alacakaranlıktı. Anası kardeşleri ile hep beraber sofrayı kaldırdılar. Gene hep beraber bir iki parçadan ibaret bulaşıklarını yıkamaya oturdular. Anası işi ne kadar sıkışık olursa olsun köpek gelir yalar korkusuyla bulaşıkları yağlı bırakmak istemezdi. Karşıda Kadıovacıkların sergi yerinde alacakaranlık koyulaştıkça alevleri daha iyi fark edilen küçük bir ateş yanıyor. Ali Onbaşı'nın çocuklarının sergi yerinin dört bir yanından ateşe doğru gidip geldikleri görünüyordu. Yol kenarındaki incirin tepelerinde beliriveren yarı yuvarlak bir ay, karanlık bastıkça daha çok parıldıyordu. Yan taraflarındaki tarlalardan eğlenceye katılacak iki küçük grubun Kadıovacıkların çardağına doğru ilerlediği görüldü. Karşıda tenekeci Halil'in arkasında karısı küçük yaştaki çocuklarıyla bağlarının kıyısından Ali Onbaşı'nın çardağına ilerleyen yolda birerli kolda dizilmiş karartılarını seçmekte Zelişler güçlük çekmediler. Yukarılarda gittikçe parıldayan ay, karşıda yanan ateş, tenekeci Halillerin erkenciliği, Zelişlerin telaşını arttırdı. Bulaşıkları kuruladıkları sırada Rebiş ablasının önünde sabırsızlanmaya başladı. ''Hadi kız geç kaldık, çabuk tut elini. Git içeri sen giyin.'' Feneri yakmamışlardı, çardağın içi loştu.